Ayrım 2.
Bu durum ilişki terapisinin yüzeysel biçimlerindeki temel bir hatadır. Seni seversem ve kabul edersem tüm gereksinmen karşılanacak tavrı hayata ve terapide aşırı edilgenliğe ve kişinin kendi varoluşunun sorumluluğunu hiç almamasına rahatlıkla neden olabilir. Can alıcı sorun, birey kendi varoluşunun farkındalığı ve sorumluluğu içindeyken kabul edilebileceği olgusuyla ne yapacağıdır. May, bireyin diğeriyle buluşmasını ilişki sözcüğüyle vermeyi istemiyor. Ona göre ilişki sözcüğü bu buluşmayı fazlasıyla psikolojize ediyor. Onun önerdiği sözcük karşılaşma. Bu sözcükteki karşı karşıya olma, insanın varoluşunda bulunan varoluşsal kaygı ve suçluluk ile de yüzleşmeyi gerektiriyor. Varoluşsal kaygı ve suçu nevrotik kaygı ve suçtan ayırt etmek gerekirse, May bu ayrımı nevrotik kaygı ve suçun varoluşsal olanla yüzleşememekten ortaya çıktığını söyleyerek belirtiyor. May'e göre psikoterapinin amacı ve yöntemi kişinin kendini dolaysız bir anda o olguyu yaşayan ya da o olgu başına gelen kişi olarak aşmasını sağlayacak olan kendi bilincini yaratmaya yönelik olmalı. Bireyin yaşayacağı dünya kendi dünyasıdır. Kişiler bu dünyada ve kendi problemleri konusunda ancak dünyayı kendileriyle olan ilişkisi içinde yakalarlarsa bir şey yapabilirler. Ancak dünyadaki kendilerine karşı tavır alabilip dünyadaki kendilerini reddedebilecek duruma gelirlerse kendi varlıklarını olumlayabilirler. Ölümle, insanın kendi varlığının hiçbir yankısını bulamadığı bir dünyayla yüz yüze gelebilme yetisi, cesareti gelişmenin ön koşuludur. İnsanın kendi bilincine varmasının ve kendisini bulmasının ön koşulu, intihar sembolü, ölümle yüzleşebilme yetisi psikoloji ve psikiyatriye varoluşçu yaklaşımın merkezinde yer alır. Bireyin kendi yok oluşunu karşısına alması, yaşamın trajik yanının yaşanmasıdır. Varlık alanını bir sis gibi örten hiçlik ile yüz yüze gelerek kendi beklentisine, istemine, emeğine, çabasına rağmen varlığın yokluğa düşmesine karşı hiçlik bulutunun içinde yeni bir varlık alanını yaratmak üzere dalabilmesidir. Bu deneyim sembolik olarak kısmi bir ölüm ve tekrar doğma olarak sık sık karşımıza çıkar. May'e göre farkındalık ile bilinçlilik arasındaki ayrım önem taşıyor. Merkezliliğin öznel yanı farkındalıktır. Farkındalığın eşsiz bir şekilde insana ait olan yanı ise öz bilinçtir. Farkında olma ile dünyadan gelen tehdit algılanırken, bilinç kendimi tehdit edilen kişi olarak bilme yetimidir. Kendimi bir dünyası olan kendim olarak yaşamamdır. Kurt Goldstein'ın sözcükleriyle bilinç, bireyin o an verili somut durumu aşabilme, o durumu, şartları birebir yaşamaktan çıkabilme yetisidir. İnsanın soyutlamaları ve evrenselleri kullanabilmesinin dile ve sembollere sahip olmasının altında yatan yetidir. Bireyin dünya ile ilişkilerinde birçok olasılığı yaratabilmesi ancak bilinciyle söz konusudur. Bu bilinç psikolojik özgürlüğünde temelinde yatar. O halde terapistin görevi hastanın sadece farkına varmasına yardımcı olmak değil, daha önemlisi farkındalığını bilince dönüştürmesine yardımcı olmaktır. Farkındalığı, dünyasında dışarıdan tehdit edici bir şeyin ona yöneldiğidir. Öz bilinç ise bu farkındalığı iyice farklı bir düzeye getirir. Hasta tehdit edilenin kendisi olduğunu, tehdit edici olan bu dünyada ayaklarının üzerinde duran bir varlık olduğunu, dünyası olan bir özne olduğunu görür. May'e göre terapinin amacı hastaya gizil güçlerini gerçekleştirmesi için yardım etmektir. Bunu gerçekleştirmek için terapist, nevrozu kişinin merkezlenmişliğine yönelen tehlikeye karşı kişinin kendisinin yaratıcı bir uyumu olarak görmelidir. Kaygı ve suçluluk da hasta tarafından anlaşıldığında yapıcı olanaklar taşırlar. Asla eritilmeye çalışılmamalıdırlar. Kişinin kendi psikolojik yüreğiyle bu son bağlarını ilaçlarla, telkinle, koltuklamayla kesmek, onu kendisinin olmayan bir dünyaya varoluşa itmektir. Terapinin getireceği sonuç uzun, kısa, sonlu ya da sonsuz bir yalnızlık sürecidir. Terapi kişiye yüzleşebileceği güvenilir ve anlaşılır bir dünya verir, ancak terapist hastayı içine düşeceği yalnızlıktan koruyamaz. İnsan istediklerine ancak gelecekte ulaşabileceği için tüm yaşamı bir risktir. Bu risk insanın kendisinin bilincine varmasında içkindir. May'in psikoterapi hakkındaki görüşlerini kısaca anlattıktan sonra bence çok can alıcı olan bir konuya dönmek istiyorum. Nevroz, yaratıcılık ve sanat arasındaki ilişkiye. Terapistin aşkın bir kaynaktan güç alması gerektiğini söylemiştik. Bu kaynakların felsefe ve sanat olmasının yanı sıra bir başka gerçeklik görünüşü daha var. Hastanın kendisi, yani nevroz, üst dışı kaynakların yüzeye çıkışıdır da. Psikolojinin merkezinin kayışı da bilenlerin, terapistlerin, bilinenleri, hastaları bilememelerinden kaynaklanmıştır zaten. Bunun sonucunda May'in ontolojik açlık diye bahsettiği bu daha derin bilme isteğiyle felsefeye başvurmak gerekmiştir. Rank'e göre terapi bir yaratma sürecidir. Bu yaratma sürecinde terapist, üst dışı kaynakların bulunduğu hastanın tuvali gibi davranmak durumundadır. Hastanın eline tutuşturulan canlı bir fırçadır terapist. Rank, hastayla terapistin birbirlerini nasıl tamamladıkları, yarattıkları üzerine epeyce eser vermiştir. Varoluşçu terapistlerin hepsinde hastaya duyulan hayranlık hakimdir. Tek yanlı yardım etme kavramından yardım etme felsefesine geçilmiştir. Eski nevrotikler kendilerini topluma uyduramıyorlardı ama toplum da toplumdu o zamanlar. Kendi kararlılığını koruyan, hastanın hastalığında umduğu ve tedaviden sonra umduğunu bulduğu. Sorun, toplumun bu tipteki toplumluğunu sürdürememesi ve terapi sonrası beklentileri gerçekleştirememesi sonucunda patlak verdi. Hasta olan kişinin ahlaksal açıdan uyduğu fakat katılmak, geri dönmek için psikolojik modifikasyonlara ihtiyaç gösterdiği böyle bir evrimsel toplumda psikoloji bilimi terapik başarılarıyla sapasağlam durabiliyordu. Fakat her türlü devrimin başladığı bir çağda insanın psikolojik anlaşılışında da devrim yapmak gerekti. Varoluşçular insanın bir doğası olmadığını, insanın kendini yarattığını ortaya attılar. Devrimlerin ortaya çıkardığı üst dışı kaynaklar, bilimsellik savlayan kuramların ideolojik türevleriyle toplumsal biçim almaya zorlandı. Üst dışı kaynakların bireysel biçimlenişi ise sanatta ifadesini buldu. Zontag'dan alıntı yapacak olursam, her çağ kendi tinsellik tasarısını kendisi içinde yeniden bulmalıdır. Modern çağda tinsel tasarı için en etkin metaforlardan biri sanattır. İnsanı açıklarken psikolojiye başvurmayı eleştirdiğimizde henüz bilinmeyen sınırsız bir psikolojik bilgiden bahsetmiyor, şimdiye kadar üretilen psikolojik bilginin bir kümesinin kullanılmasını eleştiriyoruz. Mesela şizoid kişinin psikolojisinden bahsedelim. O, yani şizoid, dokunulamayan, dokunamayan, yakın ilişkileri önleyen, hissedemeyen, soğuk, mesafeli bir kişidir. Anthony Storr'a göre tüm bu fenomenler sevgi için duyulan bastırılmış bir özlemi gizleyen karmaşık bir maskedir. Şizoidin kopukluğunun nedeni çocukluğunda bulamadığı sevgi ve güvendir. Eğer şizoidi patolojik ilan edersek ve o da bu patolojiyi kabul edip yaşamaktan başka bir şey yapmazsa, varlık üzerine bilgimizin uşağı ve işbirlikçisi ise karşımıza bir sorun çıkmaz. Şizoid, sevilemeyeceğine inanan, saldırı altında olduğunu hisseden ve gururu kırılacak diye eleştiriden korkan bir kişi olarak çıkar karşımıza. Storr'a göre Descartes ve Schopenhauer'in felsefesinin nedeni sevgiden yabancılaşmalarıdır. Beethoven ise müziğini yaşayan insanların onda yarattığı düş kırıklığı ve kine karşı düşlediği ideal bir sevgi ve dostluktan doğurmuştur. Gerçek dünyaya karşı düşmanlığını yüceltmese büyük ihtimalle psikotik bir paranoyak olacaktı. Hata nerede? Sadece varlığa değinerek konuşmak, insana dair varlık bilgisini var olan psikolojilerden, ruh örneklerinden çıkarmak, söz konusu varlığın olmadığı yerde olabilecek şeyleri gözden kaçırmayı getiriyor. Olmayan sevgi ve güvenin yerinde sadece bir hiçlik, olmayış, eksiklik görüyoruz. Sevgi ve güvene dayalı bir kişilik gelişimiyle o pek korkulan, belki tiksinilen olumsuz duygulardan kurtuluyoruz gibi görünüyor. Oysa böyle bir kişilik sevgi ve güvenin şartladığı bir varlık alanını kat etmek ya da yinelemek zorunda kalabilir. çevrenin sevgi ve güven vermesi için kendi varlığının tekrarını, kendi değerlerinin en mükemmel bir gerçekleştirilmesini beklemesi çok doğal. Freud da narsizm üzerine bir araştırmasında anne-baba sevgisinin temelinde anne-babanın kendi ideallerinin gerçekleştirilmesine dayatan narsist bir kendini çoğaltma özlemi bulur. Sevginin ve güvenin kazanılması birçok durumda insanın kendi varlığının farkındalığını başka bilinçlerin varlık alanı uğruna indirgemesiyle bu farkındalığı kendi varlığının bilinciyle değiştiremeden iyiliş etmesiyle sonuçlanıyor. Sevgi ve güvenin şartladığı kişilik çevresinin ondan beklediği şeylerin ötesine geçemeyebilir. Yapıp ettikleri çoğu durumda yaratıcılıkla ilişkili değil yetenekle ilişkilidir. Oysa ki Hegel'in dediği gibi tin kaygıdır. Ruhsal hiçliklerin doğurduğu kaygılar tinin doğum sancıları olmasın. Sadece ruhsal varlık alanı ile sınırlı olan psikolojik yorum, tinsel varlığın kendine has dilini kullanamayacağı için tinsel fenomenleri hep psikolojik fenomenlere indirgemek zorunda kalır. Tin yaşam karşıtlığını hep var olan yaşam ruh cinsinden değerlendirir. Varlığı hiçlik bir bulut gibi sarar oysa. Sevgi ve güven çoğunlukla bu hiçliğe karşı duyarlılığı ortadan kaldırır. Sartre'ın dediği gibi kaygıdan korkan doğru düşünen insan kendini iyiliş eder. Olumsuz anı özgürlüğünden kesip atar. Özgürlüğü iki parçaya böler. Bu parçalardan birini kendine saklar, hep iyi olanı varlıkla özdeşleştirir. Bu varlıktan daha az olan ise hiçtir. Eksikliklerimiz varlıktan yoksun olmaktan başka bir şey değildir. Psikolog da yakından tanıdığı ruhsal varlığın tekrarından başka bir şey görmüyor. Bu varlığın olmadığı yerde, yani hiçlikte gelişen karşı varlık ya da tin, kendi yasalarını oluştururken, kendini görünür kılacağı anı beklerken hastalıktan yani sağlığın olmayışından dem vuruyor. Tinsel gelişmeyi hiçlikle yüzleşerek kaygı içinde yaşamanın ürettiklerini bulgulamak için gereken donanımdan yoksun olan psikoloji, kendini sadece ruhsal tekrarla sınırlayıp bu tekrarı bulamadığı durumları hastalık diye niteleyecektir. Onun için var olan rejim henüz var olmayandan daima daha mükemmeldir. Psikolojik kuramların önüne geçemedikleri eğilimlerden biri de sanatçıyı hasta ilan etmek. Normal düşkünü psikolojinin normalden sapmayı hasta görmesine karşı renk, sanat olgusunu psikolojinin ötesi olarak kayda geçirdi. Psikolojinin ikiye indirgediği normal ve nevrotik tipler renkin psikolojisinde üçe çıkıyor. Renk sanatçıyı psikanalizin hasta yorumundan kurtarıp kendi başına yaratıcı bir tip olarak koyuyor ve en önemlisi de nevrotin bir yöne olacaksa bunun normale doğru aşma değil sanatçıya ya da yaratıcı tipe doğru yukarıya doğru aşma olduğunu söylüyor. Büyük usçuluk geleneği Nietzsche'de ilk sarsıntısını geçirmişti. Nietzsche, us dışının us içinde eritilerek, ussallaştırılarak, anlaşılarak, yorumlanarak değil, us dışı olarak değerlerini kazanması zamanının geldiğini söylemişti. Freud, usun us dışına karşı son hamlesini yaparak onu usun olmadığı yer olarak ilan etti. Renk, aynalık psikolojisine karşı çıkarak farklılık psikolojisini önerir. Nevrotik karakterin ya da çokluk şizoid denilen tipin ortaya çıkışını şöyle anlatır. Kişi ilk önce kendine ait bir istemin varlığının bilincine vararak diğerlerinden farklı olduğunu algılar. Sonra bu farklılığı aşağı bir şey olarak yorumlar, bunun sonucunda istem gücünü ahlaksal açıdan yıpratır. İstem gücünün diğer bir istemin karşısında yitirilmesi aslında istemlerin bir mukayesesinden ve farklılığının bilincine varılmasından başka bir şey değildir. Buradaki can alıcı nokta sorgulamanın ve lanetlemenin istemin içeriklerine değil bizzat kendisine gelmesidir. Yani istem karşı isteme ve bu istemin tüm içerikleri de kötüye dönüşmüştür. Kötü olan bu istemin engellenmesi gerekliliği ise şizoid tipi yaratır. Çevresine karşı ancak karşı istem kullanabilen bu tip özde yıkıcılıkla donanmıştır. Rank bu yorumunu sürdürerek normalleşmedeki her türlü başarısızlığı nevrotik olarak damgalamak yerine nevrotik tipte bir yaratıcılık eksikliği gördüm. Buna Fransızlar artist monkey diyorlar. Her iki tip de normalden sapkınlık göstererek kendilerini normalin standartlarına uydurmakta benzer zorluklarla karşılaşıyorlardı. Monkey sözcüğü post pozitif kullanılan bir sözcük. Yani kendisinden önce gelen nitelikten daha azını dile getiriyor. Mesela şair monkey, sanatçı monkey. Rollo May de aynı durumdan şöyle bahsediyor. Nevrotik ve sanatçı, her ikisi de insan soyunun bilinç dışında yaşadıkları için bize daha sonra tüm toplumu saracak olan durumu gösteriyorlar. Nevrotik de sanatçı gibi kendi nihilist ve yabancılaşmış yaşantısından farklılığı kabul edilmemiş, doğan aynı çelişkileri yaşıyor. Fakat bu iç yaşantılara anlam veremiyor. Bu çelişkileri yaratıcı ürünlere dökmenin yetersizliğiyle onları reddetmenin olanaksızlığı arasında bocalıyor. Sanatçı, yaratmanın iki önemli unsurunun yapma ve yıkma sentezini becerebilirken, nevrotik salt yıkıcılık düzeyinde kalıyor. Bu iki tipte aşırı bireyleşmenin sancılarını yaşarken, nevrotik, yer altından notlardaki aşırı bilincin ve aşırı doğruyu aramanın acıları içine düşüyor. Bu konuya ilave olarak Richard Farson'un Kalamiti kuramından bahsetmekte yarar var. Farson, toplumun en değerli insanlarının çok kötü çocukluk şartlarından geldiğini vurguluyor. Bu insanların yaşamlarının incelenmesinin kültürümüzde sağlıklı bir çocukluk için gerekli olduğuna inanılan arka çıkmalara bu yaşamlarda hiçbir şekilde rastlanılmadığını gösterdiğini söylüyor. Travmatik çocukluk şartlarıyla daha sonraki büyük icraatlar arasında ilişki kuruyor. Rollo May de bu tip insanlarda iyi uyumlu sendromuna hiç rastlanmadığını söyleyip, iyi uyumlu insanların büyük ressamlar, heykeltıraşlar, yazarlar, mimarlar, müzisyenler olmalarının çok nadir karşımıza çıktığını ekliyor. Gerek Otto Rank'te gerekse Rollo May'de terapinin önemli yer tutması, ikisinin de sanatla yoğun biçimde ilgilenmeleri, ikisi de sanatçıydı aynı zamanda ve bu konudan epeyce söz etmeleri oldukça ilginç. Rank de Sanat ve Sanatçı adlı çok kapsamlı bir kitap yazmıştı. Bu arada yanlış anlaşılmasını sakıncalı bulduğum bir noktaya değinmek istiyorum. May'in terapi hakkındaki görüşlerinden bahsederken, kişiler bu dünyada ve kendi problemleri konusunda ancak dünyayı kendileriyle olan ilişkisi içinde yakalarlarsa bir şey yapabilirler. Ancak dünyadaki kendilerine karşı bir tavır alabilip dünyadaki kendilerini reddedebilecek duruma gelirlerse kendi varlıklarını olumlayabilirler demiştim. Burada yıkıcılığın başkaldırının yaratıcılığa yönelen şekliyle salt tepkisel olan hali arasındaki ince bir ayrım yatıyor. Bu ayrımın anlaşılması gençliği, özellikle de küçük burjuva gençliği derin bir biçimde etkileyen devrimci ruhunda teşhisi, bireyliğe gösterilen tepkilerin iç yüzünün gösterilmesi açısından önem taşıyor. Konuya açıklık getirmesi için Schiller'in Resentiment'inde Nietzsche'nin ahlakın kök biliminden yaptığı bir alıntıya değineceğim. Ahlaktaki köle devrimi bizzat Resentiment. Resentiment, kin, garez, husumet, değer taşıyan bir şeye karşı düşmanlık gibi bir anlama geliyor. Fakat böyle çevirmek hiç de haddim değil. Çünkü Bedia Akarsu'nun Max Scheler'de kişilik probleminden alırsam, Scheler şöyle söylüyor. Resentiment kelimesini kullanışımız Fransız diline karşı özel olarak duyduğumuz bir sevgiden değil, Almanca'ya çevirmeyi başaramadığımızdandır. Ayrıca Nietzsche ile bu sözcük teknik bir terim haline gelmiştir. Yaratıcı hale geldiğinde ve değerler ürettiğinde başlar. Gerçek tepkiyi, eylemi inkar edip sadece hayali intikamlarla yetinenlerin resentimenti. Her onurlu ahlak kendi kendinin muzafferane bir kabulü ve olumlamasından fışkırırken, köle ahlakı dışarıdan gelene, farklı olana, kendisinden olmayana duraksamadan hayır demeye dayanır. Yaratıcı eylemi bu hayırdan ibarettir. Değer koyan bu bakışın tersine çevrilmesi resentimentin doğasıdır. Köle ahlakı, kendi varoluşunun koşulu olarak bir dış dünyayı, bir karşı dünyayı gereksinir. Fizyolojik bir dille söylenirse davranabilmek için bir dış uyarıcıyı gereksinir. Eylemi aslında bir tepkidir. Renkten yaptığım alıntıda daha güçlü bir istem karşısında kendi farklılığını olumsuz algılayıp karşı istem geliştiren nerotikten bahsetmiştim. Aynı olgunun toplumsal boyuttaki ifadesi Nietzsche'de dile geliyor. Nietzsche'nin Hristiyan devrimini yorumlamakta kullandığı bu perspektif renke göre tüm devrimler için geçerlidir. Her devrim farklılıktan duyulan acıdan gelişir, farklı ve güçlü olan psikolojiyi yenmeye çalışır. Eğer bu mücadeleyi kazanırsa bu sefer kendi farklılığını ve kendi psikolojisini başat kılmaya girişir. Halbuki çıkış noktası farklılığın ortadan kaldırılmasıdır. Nietzsche devrimin özünde soysuz bir istem olduğunu ifade ediyor. Farklılığı savunmayan, onu ortadan kaldırmak isteyen eşitlikçi köle devrimi gerçek tepkiyi, eylemi, hayali intikamlarla değiştirir. Peki ama insan salt farklılıktan kaynaklanan bir karşı isteme zorunluysa o zaman? 3. Meydan aldığım bölüm burada önemli bir derinlik kazanıyor. Varlığını olumlayabilmek için kendine tavır alma, kendini reddetme, dışarıdan geleni, farklı olanı kendisinden olmayan değil. Ölümle insanın kendi varlığının hiçbir yankısını bulamadığı bir dünyayla yüz yüze gelme yetisi gelişmenin ön koşuludur. İnsanın kendisinin bilincine varmasının ve kendisini bulmasının ön koşulu. Nietzsche'nin yük hayvanı deveyi, çöl hayvanını hayırcı aslanın önüne getirip koymasının nedeni de bu. Kişinin hayırının olumluluğu, dünyaya olumsuzluk yüklemini getirdikten sonra onu olumsuzlayarak elde ettiği sahte olumluluktan gelir. Renk bu noktada sapına kadar hastalanmayı önerir. Gerçek hastalık olmadan gerçek iyileşme olmaz. Bireysel hastalanmayı, uyumsuzluğu toplumsal olandan ne kadar ayırabiliriz? Nevrozu üreten hastalıklı toplumun ta kendisi ise sağlık nevrozlarından bahsedebilir miyiz? Bu yüzden meyde nevroz, şizoidlik, duygusuzluk, kişinin yaratıcılık öncesi bekleme, zaman kazanma durumları olarak olumlu değer taşır. Birey kendi varlığını kazanabilmek için geçmişten getirdiği varlığını gözden çıkarabilmeli, hastalıkla, acıyla ve kaygıyla yeni durumuna hazırlanabilmelidir. Kendini dünyada yitirmekse kişiliğin merkezini boşaltacağı için onun vakum diye nitelendirdiği boşalma durumuna yol açacaktır.